Çaylarına konyak karıştırıp içerlerken Nesrin bar hayatını anlatmaya başladı. Nazan hayretten hayrete düşüyor, can kulağıyla dinliyordu. Bir ara çok merak ediyorum, şu sizin barınızı dedi. Demek danstan başka şeyler de olur orada. Soruyor musun? Adamlar avuç dolusu parayı boşuna mı bırakıyorlar? Çaylı konyaklarını çikolata ve badem şekeriyle içiyorlardı. Ama her önüne gelenden zevk alınmaz. Sonra biz kolay kolay zevk almayız. Bilmem nedense müşteri bana çok soğuk geliyor. İnsan asıl zevki sevdiği adamdan alıyor. Müşteri ne? Ustalıkla yolunacak bir kaz. Hele bir sili olursa. Nazan kahkahayla güldü. Yanakları al al olmuştu. Tatlı bir sarhoşlukla başı dönüyordu. Hayatında hiçbir zaman olmadığı şekilde neşelendi. Nesrin boyuna konyak koyuşunu aldırmıyor, vara yoğa gıdıklanıyormuş gibi gülüyordu. Bir ara kapı açıldı. İçeriye Sami girdi. Nazan'ı da orada görünce durakladı. Sonra parlayan kara gözleriyle coştu. Elini aldı, öptü. Nasılsınız hanımefendi? Nazan içindeki baskıyı kaybetmişti. Karşısındaki adam onun için bir tehlike değildi artık. Teşekkür ederim dedi. Bana da konyak verecek misiniz? Nesrin dargın dargın, hayır dedi. Niçin? Soruyorsun bir de değil mi? Nazan söze karıştı. Nesrin'i ihmal edin bir de. Sami memnun güldü. Haklısınız. İkiniz de yerden göğe kadar haklısınız. Evet, Nesrin'i son günlerde ihmal ettim. İtiraf ediyorum. Ama haklıydım. Nesrin, niçin? Bir takım işler peşindeyim de. Bana konyak verirseniz anlatırım. Nesrin dolu kadehini uzattı. Sami aldı, gözleri Nazan'da bir nefeste dikti. Boş kadehi iade etti. Nazan'ın uzattığı çikolatayı minnetle aldı. Çok mersi. Estağfurullah. İki kadın da Sami'nin anlatacaklarını merakla bekliyorlardı. Sami hiç de acele etmiyordu. Pantolonunun arka cebinden altın kaplama zarif sigara tabakasını çıkardı. İlkin kadınlara ikram etmek istedi. Nazan almadı, çekindi. Hayatında hiç içmemişti. Nesrin, hiçbir zaman içmemek için sebep mi şekerim, dedi. Nazan aldı, Sami'nin çaktığı kibritten yaktı. Sonra Nesrin aynı işi yaptı. Evet, seni dinliyoruz. Sami hep ağırbaşlı haliyle ağır ağır anlatmaya başladı. Büyük bir ticaret işine girişmişti. Sermayeyi yakın bir arkadaşı temin etmiş, kendisi sadece emeğini koymuş, işleri yolunda gidiyormuş. İyi kazanıyorlarmış. Nesrin akları kanlanmış, kıpkırmızı gözleriyle sevgilisine hırslı hırslı baktı. Madem bu kadar kazanıyorsun, niçin beni arayıp sormadın da 3 aylık ev kirasını bar sahibinden alabilmek için beni yalvarttın? Sami hayretle, para mı lazımdı, dedi. Nesrin Nazan'ın önünde böyle konuştuğunu anlayarak fazla üstelemedi. Evet dedi, para lazım. Adam iç cebinden çıkardığı pırıl pırıl cüzdanından yepyeni bir yüzük çıkarıp uzattı. Al, daha lazım mı? Nesrin hayretler içindeydi. Olmaz olur mu? Elbette lazım. Al. İki gıcır gıcır yüzük daha uzattı. Paralar öyle yeniydi ki Nesrin de Nazan da hayranlıkla tepkiye başladılar. Çarktan yeni çıkmış gibi. İnsan harcamaya kıyabilir mi? Kıyamaz vallahi. Nesrin paraları memelerinin oluğuna yerleştirdi. Sonra gözlerini sevgilisine minnetle kaldırdı. Canım benim, rakı içer misin? Tabii. Kalktı, dışarı çıktı. Yalnız kalmışlardı. Sami genç kadına yiyecek gibi bakıyordu. Genç kadın her zamanki ürkekliği içinde değildi. Değildi ama erkeğin kudretli bakışı altında ezilmiş, Nesrin'in sözlerini hatırlamıştı. Aşk oyunlarında Sami'nin üstüne yoktur. Öyle olmasa onun kahrını yıllardır çeker miydim? Kafasında deminki penceredeki sarışın erkek canlandı. Sarışın erkek yerini Sami'ye terk etti. Kolları arasındaki kadın da değişti. Nesrin oldu. Gözlerini büyük bir utançla kaldırdı. Adamın simsiyah pırıl pırıl gözleri hala üzerindeydi. Adam uzandı, kıllı kocaman eliyle genç kadının kadehini aldı. Yarı yarıya konyak koydu. Üzerine çay da emreder misiniz? Zahmet olmazsa. Rica ederim. Çay koyup uzattı. Nazan hiçbir şeyi yadırgamıyordu artık. Kafasında ne kocası ne de oğlu. Hatta Bahar'a gitmeyebilirdi. Evet, gitmeyebilirdi. Ne çıkardı sanki? Konyaklı çayı yudumladı. Sami, eve sizi ben götüreyim akşam olmaz mı? Yoksa burada mı kalacaksınız? Yo, hayır ama zahmet olmaz mı? Bilakis Şeref, kaç vakittir size söylemek istediğim çok mühim bir diyeceğim var. Benden çok korkuyorsunuz. Korkmayın. Beni kendinize en yakınınızdan da yakın bilin. Nesrin geliyor galiba. Kulak verdiler. Gelen giden yoktu. Sami coştu. Gelsin Nesrin gelsin. Kim gelirse gelsin Nazan. Senin yanında değil. Nesrin, kainat vız gelir. Çok tuhaf bir hal içindeydi genç kadın. Her zaman yüzünü görmekten çekindiği adamı rahat rahat dinliyor. Hatta tuhaf. Hoşlanıyordu bile. Demek serhoşluk buydu. Bir şartla dedi. Emredin. Beni Beyazıt durağında bırakıp ayrılmak şartıyla. Emredersiniz. Çünkü mahalleli size de bana da diş biliyor. Korkuyorum. Bugün Nesrin bize geldiğinde sizin de gelivermeniz ihtimali yüreğimi ağzıma getirdi. Haklısınız. Nesrin genişçe bir tepsiye hazırladığı rakı ve mezelerle içeri girdiği zaman Sami konuyu değiştirmiş, yaptıkları ticareti anlatmaya başlamıştı. Karşı apartmanın pencerelerinde ışıklar yanıncaya kadar tatlı tatlı konuşup içtiler. Nazan da rakı içmişti. İki kadeh ama. Konyakla karışan bu iki kadeh rakı alışkın olmadığı için neşesini coşkunluk derecesine yükseltmişti. Kalktı. Nesrin hayretle nereye gitmek istediğini sordu. Nazan eve gideceğini, mahalleye teyzesini filan karıştırdı. Nesrin kaç vakittir tekrarladığını sonuncu defa daha kısa, daha kesin şekilde tekrarladı. Bırak şu mahalleyi de teyzeni de be Nazan. Niçin kopamıyorsun o mendebur karıdan bilmem ki. Şurada kardeş kardeş yaşar giderdik. İçkinin tesiriyle Nazan Nesrin'e her zamankinden çok hak verdi. Bugün de gideyim. Şayet ileri geri laf ederse o halde gece yarısına doğru git ki dırlansın. Kap bavulunda dön gel. Gece yarısı mı? Yalnız gitmekten mi korkuyorsun? Korkmuyorum ama Sami götürür seni. Nazan gözlerini esmer fakat bugün her zamankinden çok daha yakışıklı görünen adama çevirdi. Zahmet olacak. Rica ederim. Saat 10'a doğru kalktılar. Tramvayla ancak 11'de varabilirlerdi. Nesrin kapıdan yolcu ederken hatta dedi, koca karının dırdırına filan da bakma. Kap bavulunu atla gel. Oldu mu? Cevap vermedi. Karanlık merdivenleri yan yana indiler. Hala tatlı bir serhoşluk içinde kahkaha atacak kadar coşkundu. Yanındaki adamın koluna tutundu. Adam bunu minnet bilerek genç kadının tombul kolunu sımsıkı yakaladı. İnanamıyordu. Bu ne umulmadık lütuftu ya Rabbi. Beyazıt'ta tramvaydan indiler. Nazan, beni burada bekleyin dedi. Yolunuz çok sapa, çok da karanlık. Zarar yok, zarar yok. Kar dinmişti. Ayakkabılarının altında gıcırdayan karların üzerinde hızla uzaklaştı. Kurt Celal ile İhsan Bey, Sami'ye görünmeden genç kadının peşine düştüler. Yolun neresinde, ne zaman, nasıl saldıracaklarını gayet iyi biliyorlardı. Onlar bar kızının pansiyonunda cümbüş yaparlarken kendileri de apartmanın karşısındaki Rum'un meyhanesinde şişe şişe şarap devirmişlerdi. Nazan yıkık duvarlı mescidin yanından zifiri karanlıklara saptı. Şaşıyordu. Şimdiye kadar ne diye içmemişti sanki şu konyağı? İnsanı amma da pervasızlaştırıyordu. Ya ısıtması? Arkasından kısık bir ses. Nazan... durdu. Hızla yaklaşan iki gölgeyi bekledi. Yüzleri filan belli olmadığı için gelenlerin kim olduğunu kestirmek mümkün değildi. Kalbi hızlı hızlı çarpıyor ama korkmuyordu. Gölgeler iki yanını alıverdi. Nereden geliyorsun? Nazan. Sana ne? Dedi. Bana mı ne? Biz senin nereden geldiğini biliyoruz. Nereden geliyorum? Tarla başındaki randevu evinden. Sarsıldı. Sesler yabancı değildi. Herhalde mahallelisiydi. İki adımın arasından silkinip çıktı. Kaçmak istediyse de bırakmadılar. Bırakın beni. Bırakın diyorum. Bırakın işte. Bırakmadılar. Herkese şapur şupur da bize ya Rabbi şükür mü? Biz de Allah'ın kuluyuz. Aniden kucaklanıp baş aşağı kaçırıldığını hissedince bağırmaya başladı. Öteki adamın kuvvetli eli ağzını kapatınca sesi çıkmaz oldu. Kısa da olsa çığlık öteki sokaktaki yıkık duvarın rüzgar tutmayan köşesinde uyuklayan bekçiye ulaşmış uyanmıştı. Kocuğuna sıkı sıkıya sarılı bekçi öbür sokaktaki terk edilmiş ahıra doğru koştu. İhsan abi kadının ağzını sımsıkı tutuyordu hala. Kaba fışkı yığının üzerinde sırt üstü yatan kadınsa kocaman bir balık gibi kıvranıyordu. El ağzından çekilse bile bağırıp çağırmayacak, yalvaracak, gittiği yerin randevu evi değil, namuslu yer olduğunu anlatacak, baharda kocasının çocuğunun yanına gideceğinden söz açacaktı. Ama olmuyordu. Hoyret eller her şeyi usulünce, gönül hoşluğunca, değil, zorla, hoyratça yırtıp parçalayarak elde etmek üzereydiler. Ayakkabısı fırlamış, ufacık ayak karanlıklarda hırçın hareketler yapıyor, kavisler çiziyordu. Bir an işin işten geçtiğini, kocasından beri unuttuğu bir şeyin kudretini duydu. Kumuldayamıyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Artık her şeyin mahvolduğunu, kocasıyla çocuğundan korkunç bir hızla uzaklaştığını, bir daha onların yüzüne bakacak yüzü kalmadığını sandı. Tam bu sırada, yani birinci adam üzerinden kalkarken bekçinin kuvvetli düdüğü metruk ahırın harap duvarlarını ve yerde belden aşağı açık yatan kadını aydınlattı. İhsan abiyle Kurt Celal ahırın yıkık duvarından kaçmışlardı. İhtiyar bekçi arkalarından koşmaya heveslenmedi. Suçlu yerde yatıyordu. Ötekiler suçlu değildi. Erkeğin elinin kınasıydı. Çaptan düştü düşeli bilhassa genç, güzel kadınlara karşı hıncı büsbütün artan ihtiyar bekçi yerde hıçkıra hıçkıra ağlayan kadına yaklaştı. Böğrüne bir tekme aldı. Kalk o, ağlıyor, bir de yürü karakola. Nazan'ın istenen her yere gidebilirdi artık. Artık çekilen tarafa sürüklenmek zorundaki kadınlardan sayıyordu kendini. Hatta bekçi bile yanaşıp kaçan delikanlı gibi elini yüzünü karalasa gene de ses çıkarmazdı. İlkten sonra ikinci, üçüncü, beşinci yahut yüzüncü kalktı. Bekçinin önüne düştü. Karakola gittiler. Bir rüya aleminde gibiydi. Ağzını koklayan komiser sarhoş dedi. Köpek gibi de sarhoş. Sordu. Kimin neysin sen? Bekçi anlatıverdi. Şu çorapta çalışan Aliye Ana yok mu? Komiser anlamıştı. Kaç vakittir kulağına çalınıp duruyordu. Zaten bekliyordu. Anladım, anladım. Ver bir iskemle de otursun. İskemleye oturmak değil, yığıldı. Başı önüne düştü. Gözlerini yummuş, susuyor, az evvelki delikanlıyı içinde ılık ılık duyuyordu. Artık ne teyzesi, ne kocası, ne kayınvalidesi. Birden çocuğunu hayalledi. Sarı saçlı, yüz yuvarlak baş. Hıçkırdı. Komiser masasından, ne o dedi, aklınız hep karakolda başınıza gelir, akıllı uslu otursan da başına bu haller gelmesi olmaz mıydı? Duymadı bile. Sami bilek saatine baktı, 12'ye geliyordu, ayazda donmuş, çivi kesmişti. Daha fazla beklemenin faydasızlığını düşünerek ıssız meydanı üniversite kapısına doğru geçti. Mahalleye girip evden sorsa mıydı acaba? Belki de sarhoşluğun tesiriyle kafayı vurup yatmıştı. Tereddütle mahalleye girdi, kafesin önünde durdu, kulak verdi. Makaralı bir horultu. Kim bilir kimdi. Üzerinde fazla durmadı. Belki de Nazan aşırı sarhoş olduğu için eve gelince her şeyi unutmuş, kafayı vurup yatmıştı. Ne olursa olsun kaçırmıştı. Adam akıllı bir fırsatı aptalca kaçırmıştı. En iyisi tarla başına Nesrin'in yanına dönmekti. Aksi halde kadının içine şüphe düşebilir, geceyi Nazan'la geçirdiğini sanabilirdi. Sahiden geçirse önemli değildi. Ne sanırsa sansındı ama durup dururken şüphelenilmek. Sonra bugün kaçırmıştı fırsatı ama ilerisi için Nesrin'e ihtiyacı vardı. Araları açılırsa Nazan ayağını çeker, bulmak, buluşmak güçleşir, belki de imkansızlaşırdı. Beyazıt durağında lambaları sönük hantal bir otomobile atladı tarla başına. Araba kestirmeden tarla başı yolunu tuttu. Nesrin hala içiyordu. Bu kadar gecikmemeleri lazımdı. Saat 12'yi de geçmişti. Yoksa başlarında bir şey mi vardı? Nazan teyzesiyle atışmıştı da Sami müdahale mi etmişti? Karakolluk mu olmuşlardı? Yeni bir kadehi susuz filan dikti. Rakı göğsüne gayet iyi geliyordu. Gıcık filan kalmamıştı ama umurunda değildi. Bu gece Sami'yi istiyordu. Ne olursa olsun, isterse kıyamet kopsun, Sami'yi istiyordu. Ona ihtiyacı vardı. Sami sabaha kadar gelmesi gene de bekleyecekti. Birden aklına bambaşka, hiç düşünmediği bir ihtimal geldi. Yoksa evet, yoksa birlikte miydiler? Kafasından Nazan'ın yüzü geçti. Olabilir miydi? Sami istese bile Nazan, en yakın arkadaşı Nazan razı olur muydu yeni bir kade? Niçin olmasın? Sami gibi bir erkeğin karşısında güzel, hele serhoş bir kadın. Yıllarca önceyi hatırladı. Kocası, kocasının amcaoğlu İzmir'de gece yarısından çok sonra ilk defa rakı içtiği, daha doğrusu zorla içirildiği gece amcaoğlu geç vakittir asılıp duruyordu. Aptal kocası onun yanında içirmişti. Kocasını pek öyle ölesiye sevmezdi ama ihaneti de aklından geçirmezdi. Sarhoş olunca her zaman reddettiği adama dayanamamıştı. Sonra münasebetleri ilerlemiş, bir günde kafasından tekrar Nazan geçti. Mutlaka, mutlaka bir şey vardı. Şayet böyle bir şey varsa, yumruklarını sıktı, titriyordu. Sami'yi Nazan'la bir yatakta farz etti. Yüzü ihtirasla gerilmişti. Gözleri hınçla parlıyordu. Yeni bir kadeh dolduracakken vazgeçti, kalktı. Pencereye gitti. Karşı apartmanların perdesi karanlıktı. En üst kattakinde ışık vardı ama Allah belasını versindi. Tepsinin yanına döndü. Ne yapacaktı? Ne yapmalıydı? Ne yapması lazımdı? Kedinin boğazına ciğer mi asmıştı yani? Birden boğulacak gibi bir sıkıntılıydı. Odanın içinde ne varsa kırıp parçalamak, sonra da pencereyi açıp kendini sokağa, beyin üstü atmak geçti içinden. Tekrar pencereye gitti. Nazan'ı kafasında anadan doğma sormuştu. Kendinden gençti, güzeldi. Çok daha az yıpranmıştı. Hatta hiç yıpranmamıştı. Sami gibi it oğlu hiç böyle bir kadını kaçırır mıydı hiç? Niçin kaçırsın? Sebep? Of, of Allah, of diye bağırdı. Sonra karyolaya yüzün koyun kapandı, hışkırmaya başladı. Sami içeri girdiği zaman Nesin'i karyolaya kapanmış buldu. Yanına gitti, omzundan sarstı. Kadın akları iyice kızarmış, sarhoş gözlerle baktı. Sonra çevik bir hareketle adamın üzerine atıldı. Neredeydin? Adam şaşırdı. Nazan'ı götürdüm ya. Hani Nazan? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Beyazıt durağında beni bırakıp gitti. Gelecekti güya. Gelmedi. Ben de... Nesrin gücünün yettiği kadar bağırdı. Yalan söylüyorsun. Ben mi? Sen evet, yalan söylüyorsun. Kadınla beraberdin. Onu evine götürdün. İtiraf et. Götürdün değil mi? Sami sinirlenmişti. Saçmalama dedi. Onu evine götürdün. Sami, biliyorum. Bundan sonra onunla yaşayacaksın. Beni unutacaksın. Beni sevmiyorsun. O benden daha genç, daha güzel. İtiraf et. Allah aşkına itiraf et. Kadını evine götürdüğünü söyle. Cesur ol, öyle değil mi? Sami sarhoş kadına tam bir olgunluk içinde bakıyordu. Böyle işlerde ihtisası vardı adeta. Seven, delice, çılgınca seven, kıskanç, üstelik sarhoş bir kadının ne demek olduğunu bilirdi. Sonra büsbütün de haksız değildi. Gerçi henüz hiçbir şey geçmemişti aralarında ama Nazan razı olsa Nesrin'in aklından geçtiği gibi her şey olabilirdi. Nesrin hala dalgalı bir deniz gibi çalkalanıyordu.